Ayrım 48 Nevroz Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 501 Durna Jirki aşiretinin en vurucu kesimi nerededir? Tanin dağlarının ardındadır. Jirkiler burada kadınların bir bölümü de dahil tepeden tırnağa silahlıdırlar. Çaman köyü jirkilerin karargahıdır. Jirkilerin ünlü reisi göz bebekleri Taho Ağa da buradadır. Allah'ın kılıcından Botan'a düşen bir damla intikam kanıdır Taho Ağa. Botan'ın en namlı, en vurucu, korucu reisidir. Çırav Dağı'ndan Altın Dağ silsilesine kadar tüm dağları tek tek kayalarına, mağaralarına kadar avucunun içi gibi biliyordu. Altı jandarmayı vurarak Tanin'e firar etmiş, ayaklarını uçurum kenarlarında eskitmiş eski bir eşkıyaydı. Ordu tüm Jirki aşireti üzerine baskı yapmış, aşiret ise bu baskın, bu zulümden kurtulmak için Taho Ağa'yı teslim olmaya ikna etmişti. Ailesine ve aşiretine yapılan işkencelere daha fazla dayanamayan Taho Ağa, bir şafak vakti dürbününü Tanin zirvesinden uçuruma atarak teslim olmaya karar vermişti. Postunu cezaevine seren Taho Ağa, 24 yıllık bir ceza istemiyle yargılanırken dağlarda gerilla savaşı başlamıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı dağların ayaklarına pranga vurulan bu tecrübeli kartalını derhal hatırlayarak cezaevine koşmuştu. Teklif gayet berraktı. Jirkilerin başına geçip gerillaya karşı savaşmak şartıyla serbest bırakılacaktı. Devletin teklifini iki gün düşündü Taho Ağa ve yine bir şafak vakti karavanalar henüz gelmemişken kararını verdi. O günün akşamı dimdik ardına bakmadan çıktı cezaevinde. İçinde siyah gözlüklü, ciddi ve tombul sivillerin beklediği lüks bir arabaya bindi. Şaşkındı. Neler oluyordu? Altı askerini vurduğu orduyla mı dost oluyordu? Bazbı baza, gazbı gaza, marışka korkra diye iç geçirdi aslına girerken. Doğan doğan ile, kaz kaz ile, kör tavuk topal horoz ile. İşte yine Tanin dağlarındaydı. Canı ciğeri jirkilerin arasındaydı. Helikopterler iniyordu çamana. G3'ler, Bruno tüfekleri, sandık sandık mermiler, donatım malzemeleri taşınıyordu evlere. Her jirkinin elinde askeri darbenin ilk yılında halktan toplanan kundağının menevişi aşınmış eski bir tüfek vardı. Çatışmalar başlıyordu. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalıyor, Taho Ağa'nın bütün Botan'da namı ve kudreti artıyordu. Tani'nin taçsız kralı, tek tüfek Taho artık yayan yapıldak değildi. Helikopterde çelik bir şahinin içinde Beytüşşebap semalarında uçuyordu. Aşağıda dağların eteğinde üç kola ayrılmış hareket halinde silahlı jirki birlikleri vardı. Birliklerin başında Dino Aslan Kılıçtürk'le Haco ağalar bulunuyordu. Her ağanın göğsünde bir dürbün, elinde telsiz vardı. Fırfır okun içinde dağları, kayaları, ağaçları, kıpırdayan yaprakları, tepeden sorgulayan Taho ağayla haberleşiyorlardı.
''Aga, kurban olan büyük derenin üstünde uç, sıkışan kurt dereye iner.''
''La çalılara girin, çalılara girin. Pişko mağarasını unutmayın.''
''Dino, sallanmayın Dino. Adamların dağılmış, geride kalmış ha.''
''Tav ağa, kurban olan, bizi fazla koşturma. Beza bergi lasu halas nube.''
Dipnot, beygirin koşusu çabuk biter.
''Bir jirki olduğunu unutma Dino. Bu gaza mübarek bir gazadır. Botan'ı teröristlere mezar etmek benim için İslam'ın 6. şartı olmuştur.''
Jirki kilimlerinin ustası kadınların bakışlarına kıyamet karası çökmüştü. Uzak yaylalara göğün keşfedilmemiş değişik renklerine açılamıyorlardı. Eskiden süt ve yün, çimen ve kaya kınası kokuyordu elleri. Şimdi ise duaya ve yalvarışa açılmıştı elleri. Bu nasıl bir işti? Dünya nasıl da değişmişti? Tüfek kabzası, mermi ve sure kokusu sinmişti ellerine kadınların. Aha şuraya, şuracığa, şu faraşin yaylasına bile çıkamıyorlardı. Çiçek topraksız, jirki kadını yaylasız yaşayabilir miydi? Dağı döşek, gökyüzünü yıldızlı yorgan etmeden, kılamlarını dumanlı doruklara yedirmeden mutlu olabilir miydi? Jirki kadınlarının içinde tüm kadınlara söz geçiren tepeden tırnağa silahlı iki bacı vardı. Dilare ve Durna. Dilare 40 yaşlarındaydı. Yeşil erik gibi dipdiri sert bir ete sahipti. Saçlarını beyaz incecik puşusunun altında yılan kıvrımına sokar tokalardı. Memelerinin altlarına kalın bez topakları bağlayarak dikeltirdi. Yıkanmış güllü entarisinin altında bir çift ceylan burnu gibi çıkıveren bu nesneler çocuklar dahil herkesin dikkatini çekerdi. Başını güzelleştirmek için puşusunu sık sık değiştirir, genellikle Bağdat işi ipekli ve sırmalı, kesrevan puşularını tercih ederdi. Giyimine önem veren bir kadındı Dilara. Güzellik ondur, dokuzu dondur, sözünü sık sık fısıldardı kadınların kulağına. Her zaman hassadan yapılmış uzun bir derpe ya da kras giyerdi. Topuklarına kadar inen kadife ya da pazenden üç kat entarisini ütülemeden giymezdi. Fistanların üzerine ipekten yapılma kollu kutik giyerdi. Kutiklerin üzerinde sırmalı simli ince nakışlar vardı. Yürüyüşünü salınışını fark edilmez gizli bir cilveyle güzelleştirirdi. Göçer ve yayla havasına fena halde bağlıydı. Kadınlar normal ayakkabılar, naylon, lastik ya da kundura ayakkabılar giyerken o tersini yapıyordu. Reşik adı verilen keçi kılından örme papuçlar giyiyordu. Hem papuçlarını hem de nakışlı çoraplarını kendisi örüyordu özene bezene. Çoraplarının üzerinde sak adı verilen tozluklarını geçirmeden de edemezdi. Jirki kadınları içinde beline rengarenk boncuklu püsküllü ipek kuşaklar bağlayan tek kadındı Dilara. "Kız, bileklerindeki bu levendileri koluna bağladığın bu ipek mendilleri çıkar!" diye takılan kadınları alaycı bir gülücükle savıyordu başından. Nazarı baldan tatlı kadın yakıştırmasına bayılıyordu. Şaşırtıcı, ani, beklenmedik bakışlardı bunlar. Gamzesiz, hafif çilli, afallatacak derecede değirmi bir yüze sahipti. Sol burun kanadında belirgin bir hızma deliği vardı. Ön alt dişlerinden iki tanesi altındı. Gözleri bal renginde ve iriceydi. Upuzundu, incecikli, sülün gibiydi. Yürüyüşü, süzülüşü, gülüşü yorum yaratan afat bir kadındı. "Dilara mi? Karı değil, zulümdür, vakitsiz bir ölümdür. Allah'ın sakalından bir tel düşmüş tanine. Bakmasın, kurşunlasın beni daha iyi. Karı karı değil, peygamberin iftar suyu. Demeyin ki neyin nesidir, Firdevs bağının bülbül sesidir." Jirki erkeklerini mest eden bu güzel kadının sünepe bir kocası vardı, Gemşo. Kulakları duymuyordu Gemşo'nun. Dilara'dan 25 yaş büyüktü, 65 yaşlarındaydı. Paslanmış demir gibiydi dişleri. Köylülere göre Allah Gemşo'yu uyurken, hatta horlarken yaratmıştı. Taho Ağa'ya çok bağlıydı Gemşo. Her baskından, her operasyondan sonra Gemşo canlanıyor. "Taho Ağa, Taho Ağa, Cenab-ı Allah senin o mübarek namluna Halil İbrahim'in rahmet ateşini versin. Nemrut ateşinin hakkından o ateş gelir," diye bağırıyordu. Bazı geceler Çaman köyünün kilit noktalarındaki mevzilerde kum torbalarının ardında nöbet tutarken dayanamıyor. "Taho Ağa, Taho Ağa, sen olmasan utancımızdan, korkumuzdan biz bu darlara çıkamazdık Taho Ağa," diye kükrüyordu. Dilara'nın bacısı Durna ise 30 yaşlarındaydı. Ablasının her bakımdan zıttıydı. Gösterişi, biçimciliği ipe çekmiş bir kadındı. İnsanın iç güzelliği kayaları bile çiçeklendirebilirdi. İç güzelliği gösterişin, dış süslemenin düşmanıydı. "Sana ben yetiyorum, bana güvenmiyor musun ki dışını süslüyorsun?" diye bağırırdı iç güzelliği. İnsanın davranışlarında, göz bebeklerinde, kelamında kendisini belli ederdi iç güzelliği. İçi güzel olmayanın şöyle bir ses yükselirdi ciğerinden. "Süslen, için güzel olsaydı dışına vururdu. Süslen, içinin çirkinliği dışına vurmuş. Süslen ki çirkinliklerin kapansın." Durna'ya göre insanlar ablasına değil, ablasının süsüne ilgi duyuyorlardı. Bülbül neden acılar içindeydi, neden mutsuzdu? Çünkü insanlar bülbülü değil, bülbülün sesini seviyorlardı. İnsanı geri plana iten her şeye karşıydı Durna. İnsan sade ve yalın olmalıydı, süs bebeği değildi insan. İki fistan giyerdi üst üste Durna. Çorapsız naylon ayakkabılar giyerdi. Dilara gibi babasına değil de anasına benziyordu. Tokmak burunlu, pörtlek, dana gözlü, çirkin bir kadındı. Ablasından kısaydı biraz. Mantığı ve konuşma yeteneği güçlüydü. Kolayca etkileyebiliyordu kadınları. Kocası basit bir hastalıktan, haybeden, basur patlamasından rahmeti rahmana kavuşmuştu. Onun ölümü basurluları can telaşına düşürmüştü bir dönem. Köyün yarıya yakını basurluydu. Tüfeğin kabzasını isteksizce sıkıyordu Durna. Ablasının silahı hayranlığını, gerillaya karşı savaşma arzusunu sevmiyordu. Köyün öğretmenindeydi gönlü ama yüzüne bile bakmıyordu öğretmen. Ablasıyla arası iyiydi öğretmenin. Subayların, askerlerin ziyaretleri artmıştı son dönemlerde. Helikopter takırtılarından kuşlar uğramaz olmuştu çamana. Tahu Ağa'nın evine giren çıkan belli değildi. Çocuklar helikopterlerin, silahlı askerlerin etrafını nasıl da sarıyorlardı. Subayların, askerlerin dikkat merkezi haline gelmişti ablası. Sırtında tüfeği, belinde tabancasıyla Tahu Ağa'nın evine girip çıkıyordu. İlişkileri iyice geliştirmişti Üsteğmen Şahin'le. Durna yüreğinde ablasına karşı beslediği nefret ateşinin büyüdüğünü, tüm benliğini sardığını fark etti birden. Bir sabah erken uyandı. Yan yana uyuyan iki çocuğuna baktı. Oğlanın üzerine örttü, kızı yanaklarından öptü. Gece uyuyamamıştı. Yalnızlığın dehşetiyle ürperdi. Hiç kimsenin kendisini sevmediğini düşündü. Ya kendisi kötüydü ya da bu insanlar. Babasının horultusu geliyordu yan odadan. Helikopter takırtısına benzetiyordu bu horultuyu. Deli oluyordu. Hayret ediyordu anasına. Bu horultunun kucağında nasıl uyuyabiliyordu koca karı? Duvardaki tüfeğe ve çocuklara baktı. Büyüyünce ne olacaklardı bunlar? Oğlan korucu mu olacaktı? Oğlan elde silah, dağ taş terörist ararken kız köyü mü savunacaktı? Siper çukurunda kum torbalarının ardında nöbet mi tutacaktı gece gündüz? Başını yumrukladı, delirecek gibi oldu, yoldu saçlarını. Eniştesi Gemşo'nun helikopterin çevresinde toplanan çocuklara söylediği söz çınladı kulaklarında. ''Şahin yavrusu Şahin olur, yavru Şahinlerim benim.'' Anası, babası ve çocuklarıyla birlikte yaptığı sabah kahvaltısından sonra tüfeği alıp dışarı fırladı Durna. Ablasının evine yöneldi. Yeğenleri dışarıda oynuyorlardı, sabırsızlıkla girdi içeri. Hamur yoğuruyordu Dilare. Gemşo nöbetteydi. Durna'nın yüz ikliminden yine cinlerinin geldiğini çıkardı. ''Al bu tüfeği götür Tahu Ağa'ya ver.'' Tarifsiz bir tiksinti ve hışımla kesti ablasını. Hamur teknesinin başından doğruldu Dilare. Koluyla alnının terini sildi. Ellerindeki kaba hamurları sıyırmaya başladı. ''Bu tüfeğin ağırlığı, nişanını, şerefini kaldıramaz her karının yüreği.'' ''Şanı şerefi batsın, al götür.'' ''Sen götür.'' diye bağırdı Dilare. ''İkide bir getirip atma üstüme. Sen aldırdın bana bu tüfeği. Almasaydın.'' Yumruklarını sıkmış burun buruna gelmişlerdi. Her jirki insanının içinde, her evde buna benzer bir çatışma vardı. ''Sen de jirki kanı olsa bu tüfeği geri vermezsin. Senin goyanlı karılardan ne farkın var? İnsan namusunu teslim etmez.'' Dilare'nin bu sözü diken gibi battı yüreğine Durna'nın. Jirkilerle Goyanlar arasında eskiden beri sürüp gelen bir çekişme, bir dedikodu savaşı vardı. Birçok jirki Goyanların korkak olduğuna inanıyordu. Goyan iki yüzlüydü, hırsızdı. Karılarını Irak'a götürüp de Süleymaniye'de, Musul'da, Bağdat'ta satan Goyanlar bile vardı. Jirkilere göre cüssesi büyük, yüreği küçük bir aşiretti Goyan. Aralarında birlik yoktu. Her kabile diğerinin kuyusunu kazmaya çalışıyordu. Köleler Klabanların, Mendikanlar Rebekanların ve Rubinlerin mezarını derinleştirmekle meşguldü. Aşiretin en korkağıydı aşiretin reisi. Tataro'dan daha büyük bir korkak var mıydı bu dünyada? Goyanların bazılarına göre ise jirkiler sinsi ve kalleşti. Zayıfın arkasızın tepesine binmeyi severlerdi. Atatürk zamanında Beytüşşebap isyanında uyuyan masum bir taburu kalleşçe yok etmişlerdi. Yemen'den dönen 60 askeri aç susuz yorgun argın bir haldeyken, üstelik uyurken toptan yok etmişlerdi. Onların reisleri Tahu Ağa 6 masum jandarmayı arkadan vurmamış mıydı? Jirkiler Allah'a değil silaha ve mala taparlardı. Jirkilerden korucu mu olurdu? Her iki aşiretin aklı başında ihtiyarları tüm bu yakıştırmaların doğru olmadığını söylüyorlardı. Onlara göre bu koca karı dırdırından başka bir şey değildi. Kürtlerin birbirlerini yemesiydi. Allah her millete bir kepçe dedikodu verirken dalgınlık eseri Kürtlere iki kepçe vermişti. İki bacı arasındaki ağız dalaşı yumruklaşmaya varmadan Durna kapıyı çarpıp çıktı. Beddualar, lanetler, küfürler ve iftiralarla baş başa bırakmıştı Dilare'yi. Şimdi ne yapacaktı?
tüfeği götürüp Taho Ağa'ya verseydi küplere binerdi ağa. Sen nasıl jirkesin, serçe yüreği kadar bir yüreğin de mi yok senin diye bağırır, rezil eder, hatta döverdi. Kocası yoktu, arkasız bir kadındı. Gül Firaz'ın kocasını nasıl da dövmüştü. Bu çamanda Taho Ağa'nın korkusundan kimse silahını geri veremezdi. Karıların koruculardan ne farkı vardı? Neden korucu maaşlarını erkeklere verirlerdi de karılara vermezlerdi? Durna, sen nereye gittin? Evin köşesinde oturan babasına baktı, cevap vermedi. Gitti yanına çömeldi ihtiyarın, derin bir of çekti. Bu tüfeği götürsem, Taho Ağa'ya teslim etsem nasıl olur babo? Kızının ızdırabını biliyordu ihtiyar. Taho'yu subayları, maaşları, tüfekleri sevmediğini biliyordu. Dağlarda öldürülüp at katır sırtında köye getirilen, çırılçıplak soyularak köy meydanına atılan gerilla cesetlerini gördüğünden bu yana kızının değiştiğini, tüfeğini teslim etmek istediğini biliyordu ihtiyar.
Taho Ağa seni elindeki tüfekle evlendirdi. O tüfeğin bir mermisini bile geri veremezsin. Bir merminin firarı bin merminin firarına yol açar. Mişo'yu nasıl dövdü görmedin mi? Gül Firaz ayaklarına kapanmasaydı, yalvarmasaydı, dipçikle başını ezerdi fukaranın. O zaman bir söz söyledik ki, bir bağırdık ki hiç unutmam.
Ne dedi?
Bir uyuz keçi bir sürüyü pisler dedi. Ben sürümü pisletmem, koparırım o uyuz keçinin başını dedi. Bağırtısını 9 köy duydu. Bizim sağır Gemşo bile duydu.
Başını çevirip kızına baktı ihtiyar. Hüznünü, acısını, çıkmazını yüreğinde duydu kızının. Güneşin çaman köyüne, dağa taşa gülümsemesine hayret ediyordu ihtiyar.
Jirkenin ocağı söndü diye titrek karıncalı yaralı bir sesle devam etti ihtiyar. Jirki yaylasından koptu, bereketinden koptu. Askeriyenin kışlası oldu jirki. Hebenge kirkite kirmana küslü jirki karısı. Süte, buğdaya, kulava, kilime süslü jirki karısı. İnciden, baldan güzeldi jirki karısının gözleri. Musul mirarisi misali parlardı. Kurşun karası çöktü jirki karısının gözlerine.
Sessiz sessiz ağlıyordu Durna. Kızının yanı başında ağladığından habersizdi ihtiyar. Bastonunun tozlanmış ucuna ve topraktaki karıncalara bakıyordu.
Jirki köpeği fırfıroktan inen subay köpeğini havladı da bir jirki yiğidi cesaret edip de bir subaya havlayamadı. Mırlayıp dişini gösteremedi. Köpek bizden namusludur. Ben Dino'ya dedim. La Dino, Dino dedim. Dino aslan kılıçtürk. Siz bu tüfekleri almasaydınız cesaretiniz daha kadar büyürdü. Bu tüfekleri aldınız, korkunuz daha kadar büyüdü. Korkudan kıçınızın basurları şişti. Damadım Hoyca'nın katili sizsiniz. İnşallah sizin basurunuz da patlar, geberirsiniz dedim.
Puşusunun ucuyla gözyaşlarını sildi Durna. Gözleri kızarmış, benzi solmuştu.
Ne dedi?
Ne dersin, köpektir, güldü. Bu tüfekleri almasaydık dedi, askeriye bizi terörist bellerdi. Belimizden su alırdı dedi. O da haklı. Teröristler zuhur etti, Kürd'ün rızkı kesildi. Bahtına da kara karası indi. Asker de zivanadan çıktı.
Ekşiyen gijeran hamur gibi yavaş yavaş köpürmeye başlıyordu hışmı Durna'nın. Yüreğinin atışları hızlanmış, bakışları büyümüştü. Gökyüzüne, dağlara, önlerinden geçen iki silahlı korucuya baktı, yaylaları hatırladı. Dağıtılan maaşları, sayılan mermileri hatırladı. Köy meydanında sinek kümelerinin altında bekleyen çıplak gerilla cesetlerini hatırladı. Dağlardaki çatışmaların gümbürtüleri, helikopter takırtıları yankılandı kanında. Toprağa baktı, komşunun havlayan köpeğini dinledi. Helikopterden inen kurt köpeğini havlayan hangi köpekti acaba? Dişi miydi, erkek miydi o köpek?
Bu tüfek bana yüktür baba diyerek ayağa kalktı. Yüreğinde şeref yükü olmayan hafif adamların işidir bu tüfek. Götürür veririm tavaya ben bunu.
Dur kızım, deli olma diyerek ayağa kalktı ihtiyar. Taho Ağa'nın evine doğru hızla uzaklaştı Durna. Ardından bağıran ihtiyarı duymuyordu bile. Uçuruma yürür gibiydi. Çürük bir değnekten farksızdı şimdi elindeki tüfek. Şimdiye kadar hiçbir kadın havlamamıştı. Tüfeği atacak, Taho Ağa'nın evinin önünde ağaya karşı havlayacaktı. Hızla avluya girdi. Kapının önünde nöbet tutan bir korucuyla karşılaştı.
Hayırdır Durna?
Tav ağa evde mi Apo?
Evdedir. Kapıyı çal, geri içeri.
Yumruğuyla üç kere vurdu kapıya. Yüreğinin cinnetini dinledi. Kapı usuldan aralandı. Mercan'ın insana iyimserlik üfleyen tatlı yüzü belirdi. Hiçbir şey sormadan içeri aldı Durna'yı. Alışmıştı silahlı kadınları sorgusuz sualsiz içeri almaya. Bunlardan zerre kadar zarar gelmezdi kocasına. Hele ki Dilara'dan, Durna'dan. Tao Ağa'nın bakışlarıyla karşılaştı, korktu. Evin köşesinde bağdaş kurmuş, sırtını kılıfı nakışlı jirki kilibinden koca bir yastığa dayamıştı. Dinç ve dimdikti oturuşu. Belindeki palaskanın tokasıyla tabancanın kabzası gümüş gibi parlıyordu. Sağında Haco, solunda ise Dino Aslan Kılıç Türk bağdaş kurmuştu. Ağaların önünde yerde kilimin üzerinde kahve fincanları, kül tabloları, sigara paketleri vardı. Meşin kaplı kalın bir defter duruyordu ağanın sağ dizinin üzerinde. Defterin içinde tek tek korucuların adları, doğum tarihleri vardı. Bazı adların üzerine kalın bir çizgi çekilmişti. Bunlar çatışmalarda ölen koruculardı. Defterde ayrıca maaşlara, kelle ya da kan paralarına ilişkin rakam sütunları, silah, mermi, bomba ve teçhizat kayıtları vardı. Ağa kadının edasından işkillendi. Daha önce bu kadın hakkında kulağına ulaşan hoş olmayan ihbarları hatırladı hemen.
''Gelişin hayırdır Durna?'' diye gülümsedi zoraki.
''Tüfeğimi teslim etmeye gelmişim.''
Durna'nın sesindeki kararlılık ağaları ürküttü. Dizindeki defteri minderin üzerine koydu. Oturuşunu değiştirirken derin derin soludu ağa. Akıllı, kararlı ve çenesi kuvvetli bir kadınla karşı karşıya olmanın azabı ve açmazı içindeydi.
''Namusunu mu teslim etmeye geldin?''
Durna irkildi. Ayağa kalkan iç değerlerini dizginleyemedi.
''Namusumu temizlemeye geldim.'' diye bağırdı.
Gücünü ve gururunu tepeleyen bu kararlı çıkış karşısında kısa bir şaşkınlık geçirdi. Kabarmakta olan öfkenin şok dalgalarını kalkıp kadına saldırarak kırma eğilimi içine girdi. Kadının elindeki tüfeğe, tüfeğin niyetine bakınca zapt etti hışmını. Laftan anlayan çetin bir kadınla karşı karşıyaydı. Sabrın ve iknanın gücüyle başlamak gerekiyordu işe. Tepeden tırnağa süzdü kadını. Dino'yu eliyle susturdu. Püskülünden tutarak havaya kaldırdı tesbihini. Pencere ışığında alazlandı kehribar.
''Dinle Durna'' diye çıkıştı. ''Bu tesbihtir. Jirki tesbihidir bu. Daneler sırt sırta vermiş, dizilmiş tesbih olmuş. Güzel, mübarek bir şey olmuş. Bu tesbihi bir yerinden kırarsan, aha bu püskülü, aha bu imamesi kalır elimde. Sen akıllı bir kadınsın, leb demeden leblebiyi anlarsın, anla beni.
Hay ağzına sağlık ha, ne güzel konuştun diye gevşedi Dino.
Taho eliyle sen karışma dercesine susturdu Dino'yu. Dino'nun bir zamanlar Durna'ya sulandığını, Durna'nın bundan dolayı Dino'dan nefret ettiğini biliyordu.
Jirki tesbihi kırıldı. Tek kurşunla kırıldı. O kurşunu da sen sıktın. Keşke o kurşun jirki kurşunu olsaydı. Keşke o kurşunun tüfeği jirki tüfeği olsaydı diyerek tüfeği kilibin üzerine koydu. Ala tüfeği diye bağırdı Tahva.
Bir belalı bir dayanılmaz ateşe düşmüştü yüreği. Tabancasını sıyırıp vurmak geldi içinden. Kanı ateşlenmiş yüreğini boğacak hale gelmişti.
Her jirkiye bir bela dağıttım, belalarını topla diyerek kapıya yöneldi. Gitme, al o tüfeği dedim sana.
Aniden ayağa kalktı, hançer hamlesi gibi parladı. Kapı koluna elini atarken saçlarından yakaladı Durna'yı. İki güçlü yumrukla kilimin üzerine savurdu kadını.
Ben kime bela dağıtmışım, orospu kahpe diyerek tekmelemeye başladı.
Mercan'la Hacı Tahua'yı tutmaya çalıştılar.
Ah etme, kurban olam.
''Beni dövdüğün yetmezmiş sanki, bir de elin karısını döversin.'' ''Tutmayın beni, vururum hepinizi ha!'' diye bağırdı.
Mercan'ı bir yana, Haco'yu diğer yana savurdu. Okkalı tekmeler indirdi Durna'ya. Tiz, ciğer parçalayıcı çığlıklar attı kadın.
''Al o tüfeği!''
Saçlarına yapışıp tüfeğin yanına sürükledi. Dipçiğin üzerine düştü çenesi. Ağzından burnundan boşalan kanla boyandı dipçik.
48. ayrımın sonu, sayfa 510.